Talha, teşekkürler davet ettiğin için. Ben de 19. konuşmacıymışım ben bu seride. Az önce onun esprisini yapıyorduk. Bir 19 mucizesine tanık olacaksınız biraz sonra. Bu sayıda bana denk düşmüş. Tam bir isabet olmuş. Talha bu daveti yaptığı zaman ne konuşsam diye düşündüm. Çünkü farklı gruplardan katılım olacağını, en azından dinleyici olacağını tahmin ettim. Ve onun için de herkese hitap edecek ne yapabilirim diye biraz bakındım, ettim. Ve en sonunda aklıma bir zamandır üzerinde bir şeyler yazmayı düşündüğüm bir konu geldi. Şimdi bu konuya ilgi duymaya başlamam aslında bayağı önce. En sonunda herhalde konuşmanın sonunda bu konuya tekrar dönerim. Bu yıllar önce yazdığım 2015'te Postkemalizm makalesini yazarken orada bir şeye değinmiştim aslında. Tam da bu yeni bir dönemselleştirme ihtiyacımız var diye. Demek ki ta o zamandan beri aklımdaymış. Elimde yıllardır böyle bir kenara attığım notlar var. Aklıma gelen şeyleri depoladığım bir dosya. O notlar birikti, birikti, birikti ve en sonunda şeye karar verdim. Hatta şimdiden de duyurmuş olayım. Aranızda belki ilgilenenler olur. Toplum ve Bilim Dergisi önümüzdeki yıl 2023 için çok sayıda faaliyet var şu anda. Onun için iki özel sayı yapacak. Bunlardan bir tanesi de şey üzerine, yani biri derleme, davetle yapılan bir derleme. Diğeri ise herkese açık bir sayı. Onlardan bir tanesine bunun üzerine bir şey yazmayı düşündüm. Ve başladım. Yani notlar şimdi daha da hızlı artıyor. Dolayısıyla önümüzde şu anda bayağı yığılmış ve yığılmaya da devam eden ve benim de pek yani neresinden tutsam, ne yapsam bunlarla diye bilemediğim bir data var. Bu datanın tartışmasını biraz sizinle yapmak, buna başlamak istiyorum bugün. Bu data henüz tam organize edilmiş değil. Beni bilenler bilir, benim kafam çok şeyle çalışır. Böyle bullet points, 1, 2, 3 sebepler, 3, 4, 5 falan onların açıklamaları. Henüz o şekilde organize edemedim. Oradan biraz uzaktayım. Isaiah Berlin'in meşhur bir lafı var. Elimde bir makale yok ama makalenin torsosu var der. Bu heykeltıraşlık terimi, yani ana gövdesi çıkmış bir şey var. Ancak o kadar. O sebeple de yani her türlü eleştiri, öneri çok kıymetli olacak. Onları sizden beklerim. Şimdi üç tane birbirine bağlantılı terimden bahsedeceğim. Zaman, hafıza ve tarih. Bunların üçü de tarih felsefesi çalışanların en büyük meselesi. Tabii en başta geleni zaman meselesi. Zaman nedir? Soyut bir kavram. Biliyorsunuz Türkçesi yok. Biz bunu yabancı bir dilden ödünç alarak kullanıyoruz dilimizde. Çok uzun zamandır. Bu kadar abstrakt, soyut bir kavrama ulaşmak da zaten belli bir medeniyet gelişmesi gerektiriyor. Zaman dediğimiz şey tarihçileri de aşan bir konu. Değil mi? Fizikçiler için çok önemli. Bir boyut olarak algılıyorlar onlar. Jeologlar için önemli, zoologlar, botanistler için önemli. Yani sadece tarihçileri, sosyal bilimcileri ilgilendirmiyor, o kesin. Şimdi sosyal bilimci jargonuyla konuşacak olursak, zaman dediğimiz şey bağımsız bir değişken. Tam teknik terimi aslında o. Yani bizden tamamen bağımsız olarak, biz olsak da olmasak da kimiz neyiz? Bunlarla hiç tamamen farklı bir, bağımsız bir şekilde akıp giden bir zaman var. Ve bu homojen bir zaman. Değil mi? Yani bunu ölçmeye çalıştığımızda birbirine denk saniyelere, dakikalara, saatlere, günlere, aylara, yıllara, yüzyıllara, hatta bin yıllara bölüyoruz. Bunların hepsi aslında birim olarak birbirine denk şeyler. Ve bu zamanın içinde yaşadığımız, tanık olduğumuz sayısız vaka var. Gerçekten saymak imkansız. Yani az önce işte oturdum. Bilkent'ten metroya bindim. Metroda karşıma birileri oturdu. Hiçbir şey hatırlamıyorum kim olduklarına dair ama oradaydılar. Çıktım merdivenlerden, buraya yürüdüm. Biraz yolumu kaybettim. Selanik sokağı buldum. Arkasından Raut'a geldim falan filan. Şimdi arada o kadar çok şey yaşandı ki bunların çoğunu muhtemelen birkaç gün sonra unutacağım ben. Yani nasıl yaptım, nereye gittim, ne oldu? Hele birkaç yıl sonra hatırlama ihtimalim bile yok. Buna karşılık gördüklerimizin, tanık olduklarımızın ya duyduklarımızın bir kısmını ise biz beynimize depoluyoruz. Değil mi? Hafıza dediğimiz şey de burada işe giriyor. Hafızalarımız var. İçinde bir takım şeyleri depoladığımız ve nasıl çalıştığını da henüz tam olarak çözemediğimiz bir şey hafıza. Psikoloji içinde bir alt dal yoğun olarak bununla uğraşıyor. Hele Bilkent'te ki psikoloji bölümü tamamen bununla uğraşıyor değil mi? Onlar biraz böyle neuroscience'a kaymış durumdalar. Böyle beyinlere bakıyorlar, cidden deney yapıyorlar. Beyin, hücreler, hafıza, bütün onlar orada iç içe geçiyor. Oradaki meslektaşlarla konuşmak o yüzden çok zevklidir her zaman. Üçüncü kavram da tarih. Aramızdan pek azı tarihçi oluyor. Değil mi? Aslında bugün çok sayıda tarihçi var aramızda. Muhtemelen tarihte yaşamış, tarih boyunca yaşamış bütün tarihçilerden daha çok tarihçi şu an hayatta. Çok yani geçmişte ölüp gidenlerin sayısı bugüne göre çok az. Profesyonel tarihçi sayısı ise çok fazla. Tarihçiler bizim tanıklıklarımızı ve duyduklarını ve okuduklarını belli bir anlam sırasına göre dizip aktarıyorlar. Bize bir anlatı sunuyorlar, bir naratif veriyorlar. Bunu yazı öncesi dönemde sözlü olarak yapıyorlardı. Sonrasında ise yazılıya geçtiler. Artık elimizde yazılı tarihler var. Şimdi bütün bu kavramlar arasında bir takım gerilimler olduğunu söyleyeceğim. Öncelikle zaman ve hafıza arasında bir gerilim var. Nasıl bir gerilim bu? Şimdi ben hep bunu anlatarak siyaset bilimine giriş dersine başlarım. Yani biz insanları hayvanlardan ayıran çok temel bir özellik var. O da kültür sahibi olmamız. Kültür dediğimiz şey de nedir? Biz hayvanlardan farklı olarak içgüdülerimizin ötesinde davranışlara sahibiz. Şimdi hayvanlarla ortak içgüdülerimiz var, değil mi? Hayatta kalmak, üremek, yavruları korumak, susuz kaldığımızda susuzluğumuzu gidermek, aç kaldığımızda açlığımızı gidermek gibi. Hayvanların davranışları neredeyse tamamen bunlar tarafından belirleniyor ve bunların dışında pek bir davranışları yok. Bizimse bunun ötesinde yarattığımız inanılmaz bir dünya var. Ve hatta içgüdülerimize rağmen yaptığımız şeyler var. Değil mi? Mesela bazı insanlar, Katolik erkekler rahip oluyorlar ve seksten kaçınıyorlar. Tahmin ettiğimiz kadarıyla. Başkaları var, yani ne bileyim çocuğunu öldürenler var. Değil mi? Yani ve bu böyle içgüdüsel bir davranışa değil, bayağı bilinçli bir şekilde taht kavgasına giriyorsunuz ve oğlunuzu boğduruyorsunuz. Diziden hepinizin hatırlayacağı üzere. Şimdi bunun sonunda yarattığımız şey kültür. Ve kültürün çok temel bir özelliği insanlar arasında kuşaktan kuşağa geçirilebilir olması. Biz bunu aktarabiliyoruz. Hayvanlar da öyle değil. Hayvanlar içerisinde yani bize en yakın olan primatlar işte ne yapabiliyorlar? Aralarından bazıları belli yetenekleri edinebiliyorlar. Fakat sonraki nesle aktarılamıyor. Bir dahaki nesilde birilerinin aralarından bir iki üyenin bunu tekrar keşfetmesini bekliyorsunuz. Şimdi insanlar böyle olağanüstü bir yeteneğe sahip ve belli ki burada büyük bir evrimsel sıçrama yaşanmış belli bir aşamada. İnsanlar o içgüdülerin ötesine geçmeyi mümkün kılabilmişler. Öğrenmeyi, hafızada tutabilmeyi ve aktarabilmeyi başarmışlar. Şimdi burada açıkça hayvanlara bir üstünlüğümüz var yaşayanlar arasında. Hayvanlara bir üstünlük var. Fakat bu üstünlük de sınırlı bir üstünlük. Çünkü hiçbirimiz her şeyi tamamen hatırlayamıyoruz, değil mi? Az önce verdiğim örnekte gibi yaşadıklarımızın çok çok çok büyük bir kısmı unutulmaya terk ediliyor. Bizim tarafımızdan üstelik. Yani her şeyi hatırlayan böyle fotoğrafik hafızası olan insanlardan bahsedilir. Ben hiç karşılaşmadım ama varmış öyle insanlar. O bana sorarsanız biraz patolojik bir durum. Yani çok normal bir durum değil o. Çünkü hatırlayamıyoruz her şeyi. Beynimizin bir takım sınırları var. O depolama sırasında yaşanan bir takım sınırlamalar var. Ancak gerekli gördüğümüz, korumaya ihtiyaç duyduğumuz şeyleri hafızaya depoluyoruz. Şimdi neyi gerekli görüyoruz? Neler depolanmaya muhtaç? Bunun bir kısmı bireysel. Buna şüphe yok. Yani sadece bize özgü nedenlerle, bireye, kişiye, bana özgü nedenlerle depolamayı seçeceğim, unutmamayı isteyeceğim şeyler var. Bunlar çok öznel şeyler. Bireye özgü şeyler. Fakat hatırlamanın bir kısmı, yani hafızanın bir kısmı da toplumsal. Yani bu özellikle son bir yüzyıldır yapılan araştırmalar neticesinde gittikçe daha çok ortaya çıkıyor. Hafızanın ciddi bir toplumsal yönü var ve bireyin ötesinde toplumsal faktörler tarafından belirlenen bir kısmı var. Dolayısıyla hafızayı çok bireysel, çok özgün bir şey sanmak hatalı. Toplumsal faktörlerin bize dikte ettiği, bizi hatırlamaya ittiği şeyleri de unutmayalım. Bu tabii toplumsal dediğimiz anda şöyle bir şeyi meydana getiriyor. Hatırlamak aynı zamanda yapısal bir şey. Bir yapısı var, bir şekli var. Tanık olduğumuz, duyduğumuz vakalar bir filtreden geçiyor beynimizde. Geçemeyenlerin büyük çoğunluğunu unutuyoruz. Depolamaya değer önemde bulmadığımız için unutuyoruz tabii. Diğerleri ise belli hatırlama şablonları içine yerleşerek anlam kazanıyorlar. Bazı vakaların hatırlanmak üzere, buna vaka deyip duruyorum ama belki de görüngü mü demek lazım? Hangisi daha doğru bilemeyeceğim. Fenomenlerin hatırlanmak üzere seçilme sebebi aslında beynimizdeki o şablonlar, hafızamızdaki şablonlar. O fenomenlere, o vakalara anlam veren şey de o şablonlar. Yani şablonlar hem bir filtre, değil mi? Neyi seçtiğimizi belirleyen bir filtre, hem de o seçtiğimiz şeylere anlam katan bir enstrüman. Ünlü tarih felsefecisi Hayden White bunu şey diye tanımlar. Yanlış hatırlamıyorsam o söylüyor bunu. Keşke baksaydım gelmeden önce. Tıpkı diyor bir ipliğe dizdiğimiz inci taneleri gibi. Türkçe'de belki buna tesbih taneleri demek, değil mi? Tesbihin taneleri gibi. Bütün yaşadıklarımızı, aralarından bazılarını seçip o seçtiklerimizi bir ipliğe diziyoruz diyor. Şimdi ipliğin kendisi bir şablon. Metafor olarak öyle düşünün. Ve ancak oraya dizilebilecek olanları seçiyoruz. Tamam. Seçtiklerimizi de oraya dizdiğimizde o dizdiğimiz ipe göre o vakalar bir anlam kazanıyorlar. Sadece o ip vasıtasıyla, o iplik vasıtasıyla bir anlam sahibi onlar. Şimdi bu ne demek? Aslında çok enteresan bir şey. Hafızamızda biz bir senkronizasyon yapıyoruz, değil mi? Gördüklerimizi, tanık olduklarımızı ve duyduklarımızı yahut okuduklarımızı hafızamıza sokarken bu şablonlara göre senkronize ediyoruz. Bir senkronlama var orada. Algımızı şablona uyduruyoruz. Burada kastettiğim şey değil. İşte ünlü Türk sosyal bilimci Timur Kuran'ın dünya, değil mi? Dünyadaki sosyal bilim literatürüne katkı yapan insan, Türklerin sayısı az biri Timur Kuran'dır. Onun çok meşhur bir kavramı var. Preference falsification diye. Kastettiği şey şu, kamusal baskı altında bireylerin kendi görüşlerini dile getiremeyip çoğunluğun görüşüne ayak uydurması. Biraz böyle bir şey. Tabii çok karmaşık bir şeyden bahsediyor aslında. Orada bilinçli bir şey söz konusu. Değil mi? Yani kamu baskısı altında görüşlerinizi büyük ölçüde değiştiriyorsunuz. Benim bahsettiğim öyle bir şey değil. Yani ben bunun çok bilinçli bir seçim, o senkronizasyonun çok bilinçli bir senkronizasyon olduğunu düşünmüyorum. Bence bu daha bilinçsiz, anlamadığımız süreçler, toplumsal süreçler sonucunda gerçekleşen bir şey. Şimdi şu sorulabilir tabii, bu şablonlar nasıl ortaya çıkıyor? Beynimizdeki bu iplikler, her şeyi vakaları dizdiğimiz iplikler nasıl ortaya çıkıyorlar? Ben bunun da bir evrimsel süreç olduğunu düşünüyorum. Yani evrim nasıl insanlara bir ara bir sıçrama yaşattı, değil mi? Diğer hayvanların ötesine geçirdi. Büyük yetenekler edindirdi. Aynı şekilde insanları ve insan gruplarını korumak amaçlı, değil mi? Tamamen kendi kendini koruma amaçlı, kendi çıkarlarını gözetme amaçlı bir takım hatırlama paternlerini de bu şekilde evrimsel süreçte bence edinmiş olmalıyız. Bunlar çok korumacı şablonlar genellikle. Bireyi korumaya yönelik şablonlar. Tabii şablon deyip duruyorum. Buradan yani şey sonucu çıkmasın. Çok özcü bir şey söylemiyorum. Bunlar değişmeyen kafamızda bir takım kalıplar var. Kalıyorlar, hep o şekildeler. Yok, bunu kastetmiyorum. Bu şablonların tamamı kültürel oldukları, toplumsal oldukları için sosyoekonomik şartlara paralel olarak yükseliyorlar. Ve o şartların değişmesi sonucunda da ortadan kalkabilirler. Tabii bunlar çok yavaş değişen şeyler. Yavaş oluşan ve yavaş değişen şeyler. Bunlar nasıl diyelim, bir hafıza gelenekleri. Değil mi? Belki de doğru terim burada kullanılacak o. Hafıza gelenekleri var ve bu gelenek tıpkı insan hayatındaki başka gelenekler gibi çok yavaş değişen şeyler. Yani mesela aranızda Polonyalı yahut Macar arkadaşları olan varsa onlarla konuşun, bir süre sonra şeyi fark edeceksiniz. İki grupta da çok yaygın bir şey anlatısı vardır. Bütün Avrupa üzerimize bastı geçti. Biz kurban milletiz. İşte mesela Polonyalılarda şey daha fazladır. Çarmıha gerilmiş İsa metaforu. Bizi çarmıha gerdiler, kurban edildik Avrupa'nın günahları için. Değil mi? Tıpkı İsa'nın tarihinde yaşandığı gibi. Türklerin tarihinde mesela çok uzun bir zamandır var olan bir başka böyle şablon, işte kısaca bizim Sevr sendromu deyip geçtiğimiz bir şey, değil mi? Sendrom diyoruz ona. Neden sendrom diyoruz? Aslında bir tür hastalıkmış gibi davranıyoruz. Halbuki öyle değil, bu bir şablon. Bir gerçekliğe de tekabül ediyor. Ve bütün bu hafıza geleneklerinde olduğu gibi onda korumacı, grubu korumacı bir tarafı var. Hatırladıklarımızı büyük ölçüde o Sevr sendromu geleneğine uyacak şekilde seçiyoruz, değil mi? İsveç Başbakanı bir şey söylüyor. Aa, diyoruz işte bu şu ipliğe dizilmeli. İşte Suriye'nin kuzeyinde bilmem ne vakası olmuş. O şu ipliğe dizilmeli. Oraya onları seçip alıyoruz. İç politikada, dış politikada, günlük hayatımızda oraya dizdiğimiz zaman bir geleneğin parçası. Şimdi bu gelenek, yani günümüzde Sevr sendromu diyebileceğimiz ama aslında herhalde son 300 yıldır gittikçe hani toprak kaybetme, küçülmenin neticesinde ortaya çıkmış bu gelenek, 1500'lerde yaşayan atalar arasında herhalde yoktu, değil mi? Onların böyle bir anlatısı yoktu ve bir gelenekleri de yoktu. Onların muhtemelen farklı hatırlama gelenekleri, hatırlama biçimleri vardı. Sözün özü varmaya çalıştığım şey bunların değişebileceği ama çok yavaş değişebileceği, uzun zamanlar alarak değişebileceği. Bunlar siyasi kültürün bir parçası olduğu için böyle. Şimdi ikinci gerilim, ilki hatırlarsanız zaman ve hafıza arasındaki gerilim. İkincisi ise hafıza ile tarih arasındaki gerilim. Bunun en klasik örneği, aranızda izleyen var mı bilmiyorum. Ben böyle sevdiğim filmlerden örnek vermeyi çok severim. Kurosawa'nın Rashomon'unu izleyen var mı bilmiyorum burada. Yani bence her historiografi dersinin izlencesinde orada durması gereken bir filmdir o. İzleyenler bilir. Bir cinayet vakasının etrafında örülür olay örgüsü. Ve aynı cinayet 4 farklı tanığın ağzından anlatılır. Ve her defasında olayın hiç bilmediğimiz, görmediğimiz, bizi apayrı sonuçlara götüren bir yönü ortaya çıkar. Yani Rashomon'u filme alırken Kurosawa herhalde postmodern değil. Dolayısıyla yani şöyle bir şey söylemeye çalıştığını zannetmiyorum. Gerçek yoktur. Post-truth, postmodern. Bu değildi söylemek istediği şey ama anlatmaya çalıştığı şey aslında bizden bağımsız olarak akan zaman, onun içinde gerçekleşen bir vaka ve bireylerin bunu farklı algılama biçimleri. Hemen bir örnek, mesela hepiniz buna tanık oldunuz tabii ki. Yıllardır işte şey tartışması, soykırım oldu mu olmadı mı? Ne yapalım? Tarihçilere bırakalım. Peki tarihçilere bırakalım. Yani 10 tane tarihçiyi aynı belgelerle bir odaya kapatsak sizce kaç tane görüş çıkar o odadan? Yani üzerinde uzlaşabileceğimiz objektif bir tarih anlatısı çıkar mı? Tabii ki çıkmaz. Yani en baştan bunu söylemek mümkün. Yani o aslında biraz işi yokuşa sürme meselesi soykırım tartışmalarında. O argümanın arkasındaki şey de bu Rashomon'a kadar bağlanabilecek bir olay. Tabii tarihçiliğin geçmişine baktığınız zaman son 300-400 yıla kadar tarihçiler genellikle seçkinler için yazan kimselerdi, değil mi? Tarihçiliğin ana işlevi buydu. Yönetici elitlere geçmişten öğütler vermek. Yani tarih kitabı yazıyorsunuz. Vekainame olur, her neyse. Her kültürde bunun farklı bir adı var. Aslında bir kişinin okumasını hedefliyorsunuz. Yahut o kişinin gelecekteki çocuklarının okumasını hedefliyorsunuz. Böyle kitlelere ulaşayım, İlber Ortaylı olayım, beni 1 milyon kişi okusun. Hiç öyle bir şey yok. Tarih toplum için yapılan bir şey değil çünkü. Dolayısıyla çok böyle işte nasıl iyi devlet insanı olunur, şu şartlar altında devlet insanı nasıl davranmalıdır, adalet nedir? Üzerine böyle genel geçer şeylerden oluşan ve vakaların çok da önem taşımadığı bir tarihçilik anlayışı. Baktığınız zaman, şimdi yanlış bilmiyorsam Orta Çağ İslam tarihçilerinin alanına girmiş olmuyor ama bütün savaşlar nedense Cuma gününe isabet ediyor. Değil mi? Orada böyle bir şey var, bir temel anlatı var, bir şablon var. O gün bütün İslam alemi ellerini kaldırıp savaştaki ordu için dua ediyor, o savaş kazanılıyor gibi böyle ortaklaşa şeyler var. Gene benim derse verdiğim örneklerden bir tanesi. Alparslan Roman Diyojen'e tokat attı mı atmadı mı? İyi davrandı mı davranmadı mı? Olaya en yakın tarihçiler, yani yazılmış ilk tarihler çok kötü davrandı diyor. Bayağı aşağıladı, kötü davrandı. Zorla bir anlaşma dikte etti. Sonra da yolladı memleketine gitti diyor. Bir 100 yıl sonra yazılan yeni tarihlerde ise çok daha olumlu bir anlatı görüyorsunuz ve bizim milli tarih kitaplarına aldığımız anlatı o. Ne kadar iyi davrandı, ona iyi muamele etti anlatısı. Şimdi belli ki tarihçi, o dönemin tarihçi dediğimiz insanlar arasında vakaların önemi şeyin arkasında kalıyor. Hükümdara verdikleri öğütlerin, tavsiyelerin arkasında kalıyor. Son 300 yıldır falansa artık tarihçilik gittikçe profesyonelleşiyor. Bu Alman tarihçiliğiyle 19. yüzyıl başında zirveye çıktı. Leopold von Ranke ile onun meşhur lafı var ya, wie es eigentlich gewesen ist diyor. Bir şeyi olduğu gibi yazmak. Yani anti Rashomon. Ona göre Rashomon yanlış. Biz bir şeyi olduğu gibi yazabiliriz. Katılmıyoruz tabii buna artık ama bu son 200-300 yıllık trend aslında hafızayla tarih arasındaki makası gittikçe açıyor. Bunları birbirine düşürür hale geliyor. Hatırladıklarımız, kafamızdaki şablona dizdiklerimizle bir şeyi olduğu gibi yazmak isteyen tarihçi arasındaki ayrışma gittikçe büyüyor ve bu bir çatışma alanı. Şimdi dönemselleştirme konusuna gelelim. Bir tarihçi ne yapar, nasıl çalışır? Hep verdiğim örnek ergen odası metaforu. Hepimiz ergen olduk. Hep yani aramızdan pek azı dışında çoğunun odaları darmadağınıktı, değil mi? İşte gömlekler, atletler, donlar, aklınıza gelecek her şey her taraftan sarkar. Kalemler, her şey birbirine girmiştir o odalarda. Bizim evde bir tane var şu anda, oradan biliyorum. Şimdi tarihçi ne yapar? Pek çok bilim insanının yaptığı şeyi yapar. Kaotik bir doğaya bakıp, değil mi? Karma karışık bir olaylar zinciri var orada. Ona bakıp düzen ve sınıflandırma getirmeye çalışıyor. Yani odayı toplamaya çalışıyorsunuz. İşte önce gömlekleri topluyorsunuz. Diyorsunuz ki günlük gömlekler şuraya, okul gömlekleri şuraya. Pantolonları topluyorsunuz. Kotlar, kanvaslar, okul pantolonları. Çoraplar, işte beyaz spor çorapları, okul çorapları şu tarafa. Kalemler belli bir... Şimdi çok takıntılı bir akademikseniz mükemmelle ulaşana kadar düzeltebilirsiniz. Tarihçiler de biraz bunu yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir akan tarih var. Oradan kendilerinin önemli bulduğu olayları, vakaları topluyorlar. Belli bir sıraya göre dizip bize aktarmaya çalışıyorlar. Şimdi biz baktığımızda ne görüyoruz? Hafızamızla ya örtüşen şablonlar üretiyorlar, ya bir parça örtüşen, bir parça ondan sapan şablonlar üretiyorlar. Yahut ona rakip şablon, hafızaya rakip şablonlar üretiyorlar. Tabii tarihçilikte biz buna daha çok paradigmalar diyoruz, değil mi? Paradigmalar çerçevesinde düşündüğümüz için. Bu paradigmaların, şablonların, bunları üretmenin en önemli enstrümanlarından biri dönemselleştirme. Dönemselleştirme Türkçe'ye geçmiş bir laf. Kullanıyoruz artık bunu tarihçiler olarak ama galiba yani beni çok tatmin etmeyen bir laf. Aslında kastettiğim şey dönemselleştirmekten dönemlere bölmek. Değil mi? Adı bunun bu. Tarihi bir takım dönemlere bölmekten bahsediyoruz. Şimdi yaptığım upuzun giriş aslında ta şuraya kadar verebilmek için. Yapılan şey zamanı kendi içinde anlamlı parsellere bölmek. Burada da parsel terimini bilinçli olarak kullanıyorum. Parça falan da diyebilirim ama parsel diyorum. Çünkü farkındaysanız parsellemek egemen bir eylem. Yani egemenin yapabileceği bir eylem. Devletlerin, belediyelerin o toprak üzerinde hak iddia eden, sahiplik iddia eden kurumların yapabileceği bir şey. Ve dolayısıyla dönemselleştirme yapmak da aslında hafızaya ve zamana bir çeşit hükmetme girişimi. Onun üzerinde egemenlik kurma. Şimdi bir yandan zamanı tarihçi anlaşılır ve anlamlı hale getirmeye çalışıyor. Değil mi? Ama bunu yapmanın aslında anlamı şu, size bir anlatı sunuyor ve diyor ki bakın ben bunu tarihçi otoritesiyle size söylüyorum, bana güvenin. Bunu yaparken aslında zamana ve hafızaya da hükmetmiş oluyor. Şimdi zamanın tarihçilerin eline geçtiği haliyle bir ritmi var, bir de şekli var. Değil mi? Bir topografyası var. Aktarmayı seçtiği tarihçinin, seçtiği vakalar ve dönüm noktaları bir ritme kavuşuyor. Ve kafamızda da neredeyse bir şekil belirebilir. Bunu biraz müzik terimleriyle anlatmaya çalışayım size. Mesela zamanın tarihçi gözüyle baktığımızda andante aktığı anlar var. Çok yavaş. Pek bir şey olmuyor. Değil mi? Andante'nin de iyice yavaşladığı anlar olabilir. Klasik müzik terimiyle bakacak olursak. Bunlar zaman içerisindeki boşluklar. Ya burada çok önemli bir şey olmadı dediğiniz anlar. önemsiz bulduğunuz zaman aralıkları. Bir de zamanın allegro'ya geçtiği dönemler olabilir. Yani akışın hızlandığı, iyice hızlanıp böyle molto vivace falan olduğu. Bir anda peş peşe o oldu, bu oldu, şu oldu. Değil mi? Benim eşim bir Fransa tarihi dersi almıştı Amerika'dayken. O Fransız tarihi üzerine uzmanlaşmıştı. Yani Fransız devrimini gün be gün işlemişlerdi. Böyle 5 yıllık bir şey. Bir tarih dilimine bakıyorlar ve yani hani bakarsanız o detayda incelerseniz her gün önemli bir şey oluyor. Şimdi bunu bir komemogram denilen bir çizelgenin üzerine koyun. Commemorate'den anımsamak, hatırlamak, anmaktan komemogram diyeceğiniz bir şey yapın. Değil mi? Şu kalp ritimlerini hani çiziyorlar ya, onun gibi bir şey yapın. Belli bir noktalarda o çizgiler yükselmeye başlıyor. Tepecikler oluşturuyor. Değil mi? Sonra bir anda onlar azalıyor ve tekrar şu uzayan, süreyen bir çizgiye dönüşüyor. Bir süre sonra tekrar çıkmaya başlıyor. Deprem bilimciler buna farklı adlar da takabilir. Değil mi? Onların belki terimleriyle de bakmak mümkün. Yani olayların akışının hızlandığı, olayların sıklaştığı dönemler var. Tabii bu tamamen tarihçinin keyfi bir şekilde kendi kafasındaki şablonlara göre seçtiği olaylarla bağlı. Değil mi? O dönemi çok önemli buluyorsunuz. Dolayısıyla oradan çok şeyi seçip ön plana çıkartmış oluyorsunuz. Diğerlerini önemsemiyorsunuz. Dolayısıyla onlar böyle flat bir şekilde geçiyorlar. Önemsiz bir dönemi gibi görüyorsunuz. Dolayısıyla tarihin bir tür tarihçilerinde densitesi var. Değil mi? Yoğunluğu var. Bazı dönemlerde yoğunlaşıyor, katılaşıyor. Bazı dönemlerde ise viskositesi, akışkanlığı artıyor. Değil mi? Ritimden kastettiğim bu. Tarihin tarihçilerinde bir ritmi var. Ritim dışında şekilden söz edebiliriz. Topografyasına. Bu az önce bahsettiğim tepecikler, sonra vadiler. Hiçbir şeyin olmadığı vadiler. Tabii bu anlattığım anlatı çok son birkaç yüzyıla özgü, değil mi? Liberalizm ve aydınlanma sonrasında biz çizgisel tarihten söz ediyoruz. Onun öncesinde daha çok dairevi bir tarih anlayışı var. Böyle devri daim, her şeyin başa döndüğü, bir yerden başlayıp bir yere döndüğümüz sonsuz dönüş anlatıları bunlar. Liberalizm ve aydınlanma ile birlikte ise tarih daha çizgisel, ileriye doğru akıyor. Ya iyiye doğru akıyor ya kötüye doğru akıyor ama ileriye doğru çizgisel olarak akan bir tarih algılaması var. İlerleme fikrine sahipse ki liberallerin düşüncesi budur, değil mi? Tarih primitiften başlıyor, daha olgun, daha iyi olana doğru, progrese doğru akıyor. Gerileme anlatılarına bakın, ne bileyim Oswald Spengler 20. yüzyılın başından bir altın çağı anlayışı var bunların tamamında ve oradan düştük. Gittikçe bozuluyoruz. Bir tereddi, çöküş, çürüme var. Ve buna eşlik eden bir nostalji fikri. Tarih nostaljiyle kavranabilen bir şey. Gene benim çok severek okuduğum bir tarihsel sosyolog. Aynı zamanda yani uzmanlaştığı alan da zaman sosyolojisi. Evyatar Zerubbabel. O mesela tarihte zikzaklardan söz ediyor. Çizgisel tarih, zikzaklı tarih. Müzikten ödünç alarak kullandığı legato ve staccato'lar. Yani tir şeyi kaldırmadan mı müziği çalıyorsunuz yoksa şöyle hafif vuruşlar, olaylara dokunuşlar yaparak mı? Bütün bu tarihin ritmi ve şekline dair söylenebilecek çok fazla şey var. Şimdi dönemselleştirme meselesine geri döneyim. Tarihi dönemlere nasıl bölüyoruz? Bir kere ideolojik olarak bölmemiz mümkün. Marx'ın nasıl böldüğünü hatırlayalım, değil mi? Aklıma gelen ilk örneklerden biri o. Kronolojik olarak doğru değil. Çünkü liberallere az sonra dönelim. Marx'ı önce söyleyeyim. Marx'ın biliyorsunuz dört döneme bölüyor tarihi. Ve onları nasıl parçalıyor? Tarihi nasıl parçalıyor? Üretim biçimlerine göre parçalıyor. Dört üretim biçimi. En sonuncusu işte burjuvazinin kapitalizmi yarattığı yeni üretim biçimi. Ve ondan sonra bir beşinci olacak. Beşinci de bu çelişkiler ortadan kaldırılacak. Mülkiyet sonlandırılacak. Dolayısıyla tarihin sonuna geleceğiz. Komünist döneme gelecek. Ve o son final dönem olacak. Liberallere bakın işte bu az önce baktığımız tarih iyiye doğru gidiyor. Eşitlik prensibi etrafında, siyasi ve hukuki eşitlik prensibi etrafında genişleyen halkalarla sürekli daha çok eşitlikler ediniyoruz. Değil mi? İşte köle sahiplerinin Amerikan halkına bir anayasa vermesinden başlıyorsunuz. Belli bir aşamada kölelik ortadan kaldırılıyor, kadın erkek eşitliği geliyor, LGBTİ plus bunlara eşitlik vermeye başlıyorsunuz. Onların yani her neslin tartıştığı yeni bir eşitlik konsepti var ve sonuçta tarih iyiye doğru akıyor liberallere bakarsanız. Milliyetçiler, bir başka ideoloji, milliyetçilerin çoğuna göre geçmişte bir saf millet var. Millet zaten doğal bir durum. Millete dahil olmak. Yani doğanın bir gerçeği olarak milletler var. Milliyetçi perspektiften bakıldığında böyle saf bir millet var geçmişte. Çoğunlukla dış etkiler sebebiyle bu millet kendi varlığından uzaklaşıyor, unutuyor. Değil mi? Kendi varlığını unuttuğu bir dönem yaşıyor. Arkasından bir şey oluyor ve bu hatırlanıyor. Bunu Erik Hobsbawm şey diye anlatır. Kimdi bu teoride öpülüyor? Hani prens gelip uyuyan güzel öpüyor ya. İşte endüstri devrimi gelip sizi öpüyor ve siz bir anda şeyi hatırlıyorsunuz. Bir millet olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Eğitim kurumları vasıtasıyla da bu hızla yayılmaya başlıyor. İslamcılar, Türkiye örneğinde bakacak olursak, onlarda da bir altın çağ fikri var. Nedir onların altın çağı? İşte peygamber ve dört halife dönemi. İslamiyet'in mükemmel yaşandığını düşündükleri bir dönem. Ve sonrası işte mutlakiyetçi sultanlık rejimlerine geçiş. Hanedanları eliyle çözülme, İslam'dan uzaklaşma. Geçici iyileşme dönemleri olabilir ama çoğunluk itibariyle kötüye gidiş, diğer dini medeniyetler karşısında gerileme ve en sonunda da nedir? İslamcılar eliyle öze dönüş, altın çağdaki fikriyata dönüş. Onların dönemselleştirmesi biraz öyle bir kalıp. Şimdi bizim modern tarihimizi nasıl dönemselleştirdik şu ana kadar? Bunu bir sorunsal olarak ele alalım. Şimdi birinci soru burada şey, modern ne demek? Ve modern tarihimiz ne zaman başlar? Dedim ya az önce ritimler her tarafta farklı. Yani batıdaki mesela İngiltere'deki modernin ritmiyle bizdekinin aynı olmadığı kesin. Bizdeki modern ritim ne zaman başlıyor? Bu benim kendime verdiğim ödevlerden bir tanesi. Mesela bu makaleyi yazma sürecinde biraz buna bakacağım. Bizdeki tarihçiler moderni nereden başlatmışlar? Genellikle hepimizin duyduğu bir şey var işte 3. Selim, 2. Mahmut'la giden değil mi? İşte ilk batılılaşma reformları falan filan modernlik biraz bununla özdeşleştiriliyor. Bu anlayabildiğim kadarıyla yani henüz tam olarak araştırmış değilim ama galiba köklerini 20. yüzyılın başında Yusuf Akçura'da bulduğumuz bir anlatı. Yusuf Akçura ilk defa şey demeye başlıyor. 3. Selim. Burada büyük bir dönüşüm var. Yani orayı bir dönüm noktası olarak alma. Ama farkındaysanız neyi dışlamış oluyorsunuz? Lale Devri bunun dışında kalıyor, değil mi? Daha önceye götürün. İşte Tarhuncu, Ahmet Paşa, Köprülüler. Neydi şu şöyle reformlar yapılmalı diye verip 4. Murat'a mıydı? Adı aklımdan çıktı. Şimdi oralara kadar götürmüyorsunuz. Çizgiyi nerede çekiyorsunuz? 1800 başlarında çekiyorsunuz. Buradan itibaren modern tarihimiz başlar diyorsunuz. Neden? Modern tarihe genel olarak böyle bir bakış var. İkincisi tarihimiz meselesi. Şimdi bu tarihimizin özneleri kimler? Ritim dediğim için bunu söylüyorum. Çünkü bu ritim bu topraklarda yaşayan herkes için aynı ritimde mi akıyor? Yani ne bileyim, Türklerin Türkçe konuşanların ritmiyle Kafkasya ve Balkan göçmenlerinin ritmi acaba aynı mı? Kürtlerin, Arapların, gayrimüslimlerin, değil mi? Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin zaman anlayışı, tarih anlayışı, dönemselleştirmesi aynı mı? Bunları örtüştürebiliyor muyuz? Toplumsal şekli nedir onların tarih algısının? Bir arada yaşıyor olmaktan kaynaklanan çok tepelerde de olsa ortak bir ritim ve ortak bir şekil var mı? Bunu bulabilir miyiz? Bu mesela bence üzerine çok düşünmemiz gereken meselelerden biri. Ortak bir tarih ritmimizin olup olmadığı meselesi. Bugüne kadar tarih yazımımızda benim görebildiğim kadarıyla sayısı çok fazla olmayan dönemselleştirme girişimleri var. Bunlardan birincisi tabii ki Osmanlıların yaptıkları. Osmanlı tarihçiliğini de ikiye ayırmak lazım. Bir hani 19. yüzyılla birlikte başlayan bir profesyonel tarihçilik var. Rankeci diyebileceğimiz. Bir de onun öncesine giden daha geleneksel işte vakanüvislerin yazdığı, insanların duyduklarını anlattığı tarihçilik girişimleri değil mi? Orada da farklı dönemselleştirmeleri bulabiliyorsunuz. Yani Osmanlıların kökü nereye kadar gider? metinlere baktığınızda bunu biraz İslam'la başlattıklarını görebiliyorsunuz. Yani Selçukiyan'a kadar götürüyorlar. Müslüman olan Selçuklularla birlikte. Buna karşılık 1400'lerin başlarında bir çok enteresan bu Türkiye basit şeyini akımına da paralel olarak yükselen ayrı bir tarih yazımı da var. Oğuz Han anlatılarına çok rastladığımız. Tabii onun gerekçesi şey, Timur işgali. Timur'un bütün işgali şeye dayandırması. İşte biz Cengiziler hanedanı meşruiyetinden geliyoruz. Siz Osmanlıların yönetmeye hakkı yok. Çünkü yönetme hakkı kime ait? Cengiziler sülalesine ait. Biz yöneteceğiz. Buna karşılık Osmanlılar da kendi tarihçilerine biraz mesenlik yapıp ne diyorlar? Ya bize de biraz meşruiyet kaynağı çıkartsanız. Bu sefer Osmanlı tarihçileri de, saray tarihçileri Osmanlı ailesinin kökünü Oğuz Han'a götüren, değil mi? Oğuz Han'la Cengiz iki rakip bu anlamıyla. Cengiz daha tarihi bir kişi, daha değil. Tarihi bir kişi. Cengiz var, bunu biliyoruz. Ama Oğuz Han tarihsel olarak var olduğu mu bilmiyoruz. Değil mi? Tarihsel elimizde bir kayıt yok Oğuz Han'a dair. Oğuz Han'dan aşağıya doğru geldiğini varsaydığımız şeyler var. Boylar var. Ama gerçekten tarihsel olarak bir Oğuz Han var mıydı, yok muydu? Bunu tarihçiler tartışa dursunlar. Mesele şu, oradaki dönemselleştirme hemen göze çarpıyor. Oğuz Han'a kadar mı götürelim yoksa Selçuklulardan mı başlatalım? 19. yüzyıl sonu profesyonel tarihçilik üzerine ise Osmanlı tarihçiliği üzerine bunlara bakacağım. Bunun üzerine çalışanlar da var. Ankara Aspü'deki bir meslektaşım bunun üzerine çok güzel yayınlar yapıyor. Onunla biraz bunu konuşmam lazım. İkinci büyük dönemselleştirme girişimi Ziya Gökalp ve onun herhalde en büyük öğrencisi Fuat Köprülü. Fuat Köprülü tarihe milli tarih hüviyetini veren kişi. Geçmişe doğru bakıyor. Biliyorsunuz onun alanı edebiyat tarihi ve edebiyat tarihi de zaten milli tarih yazmak için en elverişli olan alan. Çünkü Türkçe konuşan halkların tarihlerine baktığınız zaman bunlar birbirlerinden çok otonom. Aralarına devasa coğrafi mesafeler girmiş. Yüzyıllar boyunca kopulmuş. Ortak bir kültür belli şeyler dışında biraz kayboluşa yüz tutmuş. Fakat bunları birleştiren en önemli iplik ne? Şablon ne? Dil. Yani dilde de farklılaşmalar yaşanıyor zaman içerisinde ama hala böyle bir bunları birbirine bağlayan temel bir dili bulabiliyorsunuz. Ve onun üzerinden gidip bu dilleri konuşan halkların ortak tarihini bir Türk tarihi haline, bir milli tarih haline dönüştüren kişi Fuat Köprülü. Onun dönemselleştirmesi olağanüstü. Yani onu şeye karşı konumlandırmak lazım. Osmanlı tarihçilerinin kalanına karşı konumlandırmak lazım. Bir diğer çaba Türkiye'de çok görmezden geliniyor. Halbuki bence olağanüstü bir şey. Nihal Atsız'ın 1940'ların başında yazdığı küçücük bir kitapçıktır. 900. yıl diye bir şey bu. Birincisi hemen toplatılıp yok edilmiş. İkinci baskısı var elimizde. Yani birincisine sahip olan varsa bana söylesin. O yani tam bir şey. Koleksiyoner malzemesi. Bu 900. yıldan kastettiği Dandanakan Savaşı. Onun 900. yılından bahsediyor ve kitapta ortaya, küçücük bir kitaptır bu, çok dev bir tez atıyor. Diyor ki biz tarihimizi hep hanedanlar temelli yazıyoruz diyor. Bu daha sonra 20 yıl sonra 16 Türk Devleti masalına dönüşecek biliyorsunuz. Ötüken'deki meşhur makalesidir. 16 Türk Devleti masalı, yani yok böyle bir şey diyor. Yok bayrakları varmış, yok kıyafetleri varmış. Yani Uygur askerinin ne giydiğini kim nereden biliyor acaba? İşte sarayda giydiriyorsunuz, o ayrı bir şey de. Yani üniforma diye bir şey var mı acaba o dönemde? Değil mi? Bugünden bakıp profesyonel bir ordu varmış gibi ona bir üniforma çiziyorsunuz, dikiyorsunuz, giydiriyorsunuz falan filan. Hobsbawm'ın kulakları çınlasın değil mi? Tam geleneğin icadı meselesi bu. Atsız bunu daha 1940 yılında söylüyor ve diyor ki böyle hanedanlara dayalı bir tarihçilik anlayışımız olamaz. Hanedanlara bölemeyiz. Bu yanlış bir şey ve örnek veriyor. İngilizler diyor ki bakın işte İngilizlerin bir Angıllar dönemi var. Arkasından bir Normanlar geliyor. İşte Plantagenetler dönemi var. Onun arkasından tam doğru hatırlıyor muyum? Tudorlar var. Sonra Hanover Hanedanı. Sonra Windsorlar falan filan. Yani diyor ama biz İngilizler bunları parça parça mı inceliyor? Hayır. Tek bir şeyleri var. Historiografileri var. İngiltere tarihi. Onun içinde bunlar bir alt dal olarak var. Biz diyor neden tarihimizi yok Selçuklular tarihi, yok Göktürkler tarihi, yok Osmanlılar ve modern Türkiye diye bölüyoruz. Hele 16 devlet ona göre tamamen saçma. Atsız'ın görüşüne göre iki tane Türk devleti var. Biri onun deyişiyle ana yurttaki Türk devleti. Diğeri ise batıda Selçuklu fetihlerinden sonra Anadolu merkezli ama çevreye de yayılmış diğer Türk devleti. Bu iki devletin yekpare tarihlerini incelemeliyiz. Bunların altında pek çok sülale olmuş, hanedan gelmiş gitmiş olabilir diyor. Bunlar ikincildir. Bu iki devletin temelinde bakmamız gerekiyor diye anlatıyor. Bu bence yani tabii atsızın ırkçılığı sebebiyle çok gölgede kalmış bir mesele. Halbuki atsızın ciddi bir şey edebiyat tarihçiliği olayı da var, değil mi? O Fuat Köprülü'nün star asistanlarından bir tanesi. Akademide kalsaydı ne olurdu bilmiyoruz. Yani bunları muhtemelen çok daha fazla yayabilirdi bu fikirlerini. Yani hanedan temelli dönemselleştirmeyi reddediyor. Bir diğer dönemselleştirme 1950'ler ve 60'lara çok hakim olan Berkesçi ve Lewisçi çizgi. Bu modernleşme kuramına da paralel olarak ilerliyor. Modernleşme kuramı biliyorsunuz biraz hani Soğuk Savaş'ın öğretisi. Toplumların özellikle gelişmekte olan toplumların gitmesi gereken bir yol var. Liberal bir anlatı bu. İşte başlangıç noktanız şu. Neleri benimseyeceksiniz? Demokratik, çoğulcu, sivil toplumlu bir hayat ve yanı sıra liberal iktisat. Bunları benimsediğiniz zaman işte ileriye doğru gidiyorsunuz. Özgürlükler genişliyor, eşitlik artıyor falan filan. Berkes ve Lewis yakın tarihi, işte son 200-300 yılı büyük ölçüde bu perspektiften okuyorlar. Her iki kitaba da baktığınızda ki bunlar Türk tarihçiliğinin klasikleridir. Belki biraz köşesinden buna yok. Onu Feroz Ahmet'i eklememekte fayda var. Feroz Ahmet'i bir kenara ayıralım. Büyük ölçüde Lewis ve Berkes'in çizgisi. Ve 80'lerden beri de çok eleştirildi bu çizgi. İşte çizgisel tarih, iyiye doğru giden tarih, bu doğru değil. Modernleşme kuramı zaten 70'lerin başından itibaren çöpe atılmış bir teori. Dolayısıyla yani son 40-45 yılın tarihçiliği Berkes ve Lewis'i büyük ölçüde geride bırakıyor. Eleştirilecek eski metinler olarak görüyor. Burada küçük bir parantez açayım. Bence yakın zamanda Berkes ve Lewis'i biraz tekrar keşfetmeye başlayacağız. Hep böyle olur. Önce biraz kötülenir, sonra arkasından "Aa, aslında şu dediği de çok fena değildi. Buna tekrar bir bakalım" denir. Bence öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Bir diğer dönemselleştirme 70'lerin başı. Kökleri 50'lere kadar uzanır bana sorarsanız ama 70'lerin başında ete kemiğe bürünüyor. Türk-İslam sentezi. Yani neyi kastediyorum burada? Tekrar modern tarihimizi İslam tarihiyle özdeşleştirmek. Türk kimliği içinde etnik kimlikle dini kimliği birbirine denk olarak görmek, değil mi? Bu Ziya Gökalp'ten biraz uzaklaşmak anlamına geliyor. Ziya Gökalp'te kimliğin adı Türk, İslam onun altında bir alt bileşen olarak var ama dengi değil kesinlikle. Yani Türklük onun üzerinde bir şey. Burada ise bu ikisini birbirine eşitlemek ve bunun siyaseti de işte etle tırnak, zarfla mektup, bunların birbirinden ayrılamayacağı anlatıları, Türklerin İslam'ı ne kadar desteklediği, İslamiyet'in özellikle Sünni İslam'ın Türkler sayesinde ayakta kalabildiği, aynı şekilde sadece Müslüman olan Türklerin kendi kimliklerini koruyabildiği, diğer dinlerine geçen yahut eski dinlerinde kalan Türklerin kimliklerini kaybettiği, eski Türk dininin İslamiyet'e çok yakın olduğu, dolayısıyla eski Türklerin, yani İslam öncesi Türklerin aslında proto Müslümanlar oldukları gibi, yani böyle bir tez var orada. Çok ciddi sorgulanması gereken bir tez. Bence pek gerçeklikle yakından alakası, uzaktan alakası olmayan bir şey. Ama yani önemli bir çabadır Türk-İslam sentezcilerinin yaptıkları şey. Sonra gittikçe günümüze yaklaşıyoruz. 80'lerden bu yana Osmanlı tarihçiliği içinde yaşanan bir tartışma var. Bu biraz anladığım kadarıyla Harvard Üniversitesi'nde başlamış bir tartışma ama daha iyi bilenler beni düzeltsin. Yani Osmanlı tarihi içinde duraklama ve gerileme dönemlerinden bahsedebilir miyiz? Tartışması bu. Bu postkolonyal teorinin, postoryantalizminin Osmanlı tarihçiliğine yansımış hali. Yani gerileme, duraklama bunlar ne kadar doğru kavramlar? İşte biz diyorlar sosyoekonomik gelişmeye bakıyoruz, gerileme falan görmüyoruz diyorlar. Yani orada böyle bir sayıççı bir itiraz var. Ben onun ona yansıması olduğunu düşünmüşümdür hep. Tabii ne diyeceğiz? Şimdi burada dönemselleştirmenin kendisinden çok adına bir itiraz var. Bir blok, bir dönem var. Değil mi? 18. yüzyıl mesela, az önce ritimlerden bahsederken ne demiştim? Zamanın yavaş aktığı, hiçbir şeyin olmadığının düşünüldüğü ya da komemogram üzerine yerleştirecek olursanız böyle tepeciklerin arasındaki vadi, flat, düz, hiçbir şey olmamış dönem. 18. yüzyıla hep böyle bakılırdı. Kimse çalışmazdı. Ne var 18. yüzyılda çalışılacak diye görülürdü. Şimdi 18. yüzyıl keşfediliyor tekrar. Aa, çok önemliymiş deniyor. Orada da böyle tepecikler inşa etmeye başlıyoruz. Yani vadi olmaktan çıkıyor orası da. Şimdi duraklama demeyelim, gerileme demeyelim, ne diyelim tartışması? Acaba yerinde saymamı desek? Şimdi bana o dönemler hep şeyi hatırlatır. Böyle uzun mesafe koşularını seyredenler bilir. Böyle çok turlu koşulardır bunlar. Birisi baştan çıkar. Böyle 4-5 tur koşuyu çok önde götürür. Değil mi? Hatta bazen tur bindirir. Diğerleri arkada kalır. Sonra son turlara yaklaşıldıkça ataklar başlar. Son tura girdiğinizde bir bakarsınız çok yarış boyunca arkadan gelmiş 2-3 koşucu depar atıp bütün koşuyu önde götürmüş kişiyi geçerler. Şimdi o ana kadar en önde götürmüş kişi aslında gerilemiyor, duraklamıyor, değil mi? Koşmasının hızında bir yavaşlama meydana gelmiyor. O tutturduğu sabit hızda gidiyor. Hatta belki biraz daha hızlı koşmaya da çabalıyor ama diğerleri o kadar hızlı gelip onu geçiyorlar ki geçilmiş oluyor. Yani acaba yerinde sayma dönemi mi demek lazım? O da itirazlara uğrayacaktır. Fakat bu adlandırma ile ilgili bir tartışma var. Hala devam eden bir tartışma bu Osmanlı tarihçiliğinde. Sonra bir diğer adlandırma meselesi. Bu da 80'lerle doğan bir şey. Erken cumhuriyet kavramı. Hepiniz bunu duymuşsunuzdur. Erken cumhuriyeti bir kavram olarak. Bu aslında daha çok İngilizce konuşan Türk akademisine özgü bir kavram. Yani büyük ölçüde Boğaziçi ve ODTÜ'den çıkmış. Oradaki hocaları ile yayılmış. Daha sonra Sabancı Koç, Bilgi, artık neredeyse Türkçe konuşan akademi gittikçe azınlığa düşecek. Ne kadar tuhaf bir durum. Kavram çok yayıldı. Fakat kavram, nasıl diyeyim size, böyle jelibon bir kavram. Yani çekiyorsunuz, uzuyor. Başı belli mi, sonu belli mi? Yani çok tanımlanmadan kullanılan bir kavram. Yani erken cumhuriyet ne zamandır? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Yani çok tipik diyebilirsiniz ki 23'te başlar Cumhuriyet'in ilanıyla. Acaba öyle mi? Yani 22'de sultanlık ortadan kaldırıldı, değil mi? Saltanat. Acaba 22'de mi başlar? Acaba 1927'de, pardon, 20'de meclisin Ankara'ya taşınmasına mı götürmeliyiz? Acaba Aykut Kansu'nun deyişiyle, yani yakın tarihimizdeki en önemli dönüm noktası 1908'dir. 1908 ile 23 arası aslında erken cumhuriyete giden uzun bir uvertürdür mü demeliyiz? Yahut 1940'ların sonu 50'lerin başına çok yaygın bir kavram bu. Gerçekten cumhuriyet 1950'de mi başladı? Ondan öncesi bir otoriter yönetim dönemi, ona cumhuriyet denemez. Gerçek cumhuriyet 50'de başlamıştır argümanı da var. Bu başlangıcına dair alternatifler. Peki ne zaman biter? Bazılarına göre 38'de biter. Atatürk'ün ölümü o kadar önemlidir ki sonrakiler ona hiç benzemezler. Dolayısıyla 38'e koymalıyız. 45 denebilir. Gerçek anlamıyla çok partili hayata izin verilmesi, değil mi? İlk muhalefet partilerinin kurulmaya başlanması. 46 denebilir. Gerçek muhalefetin doğuşu, Demokrat Parti. 50 denebilir. Serbest ve adil seçimler eliyle ilk defa yönetimin el değiştirmesi. Daha öteye götürün, 60 denebilir. Çünkü yani evet, 50'de yönetim el değiştirmiş olabilir. Farklı bir parti iş başına gelmiştir falan filan ama sonuçta ne var orada? Şey var. Aynı anayasa içerisinde hareket ediyorlar. Dolayısıyla anayasal bir devamlılık var. Dolayısıyla başı sonu belli olmayan bir kavram. Sonra benim en tabii sonda buna döneceğim demiştim. Sosyal bilimciler arasında çok yaygın bir kavramsallaştırma, dönemselleştirme açısından. Tek partili dönem ve ona karşı çok partili dönem kıyaslaması. Bu aslında çok postkemalist bir şey. Değil mi? Kendisi yani zaman algımızı şekillendiriyor. Tek partili dönemin özdeşleştiği şeyler neler? Jacobenlik, seçkincilik, vesayet, tepeden inmeci yönetim. Yani demokrasi dışı bir yönetim. Çok partili dönemin özellikleri, tamam, bütün sorunlarıyla birlikte artık demokrasinin var olduğu bir dönem. Yani 1950'ye olağanüstü bir anlam yükleniyor ve deniyor ki bir şey oldu ve değişti. Şimdi öyle mi? Yani yeni dönemselleştirme için çok düşünmemiz gereken şeylerden biri. Ben oraya 50'ye baktım. Evet, değişen şeyleri görüyorum ama değişmeyen çok şey var. Neler değişmiyor? Bir, kadrolar değişmiyor. Aynı kadrolar iş başında. Yani böyle bir kadro tasfiyesi yok 1950'de. Kurumsal aktörler değişmiyor. Yani partiler aynı partiler. Kurumlar aynı kurumlar. Parlamentonuz var, genel kurmayınız var. İçindeki kadrolar büyük ölçüde değişmeyen kadrolar. Yasal çerçeveniz ve anayasanız aynı. Yani ne kadar farklı davranabilirsiniz? Nitekim Demokrat Parti'nin o aynı anayasa sayesinde özellikle 54'ten itibaren gittiği yönü biliyoruz. Bence en önemli değişmeyen şey siyasi kültür. Değil mi? Siyasi kültür tıpkı bu hafıza hatırlama şablonları gibi çok yavaş değişen bir şey. O değişmemişken 1950'ye neden bu kadar büyük bir anlam yüklüyoruz? Onu konuşmak lazım. Son olarak şimdi yerine ne koyacağız? Bu henüz en kararsız olduğum ve açıkçası çok küçük ipuçları verebileceğim ama yani bir görüşüm çok fazla olmadığı için üzerinde uzun uzun konuşamayacağım bir şey. Burada ipuçlarından kastettiğim şey şu, kriter olarak neye bakmalıyız dönemselleştirme yaparken? Şu ana kadar bütün dönemselleştirmelerimizde ağırlıklı olarak siyasi tarihçiliğin damgasını görüyoruz. Değil mi? İktisat tarihçiliği değil, kültür tarihçiliği değil, sosyal tarihçilik değil, düşünce tarihçiliği değil. Bunlardan çok siyasi tarih. Değil mi? Bu şeylerin, Fransızların Histoire Evanmantiel dediği olaylar tarihi, büyük olaylar. Tanzimat, 2. Abdülhamit, Cumhuriyet'in ilanı, işte 1960 darbesi gibi. Bunlara anlam yüklüyoruz. Bir de tabii Batı ile ilişkiler bizim dönemselleştirmemize çok büyük bir rol oynuyor. Batı ile ilişkimiz hala çok önemli. Dolayısıyla sanırım onunla, yani dönemselleştirmeyi onu katmaya hala bir parça mecburuz. Ondan vazgeçmemiz mümkün değil. Ama siyasi tarih dışında acaba yeni kriterler düşünebilir miyiz? Yeni faktörler. Mesela iktisat meselesine bakmalı mıyız? Kalkınmışlık düzeyi, kişi başına düşen milli gelir gibi mesela. Bir, değil mi? Siyaset bilimcilerin çok konuştuğu bir 10 bin dolar tezi vardır. Milli geliri 10 bin doların üzerine çıkanlar birbirleriyle artık savaşmazlar. Bu demokratik barış teorisi mi diyorlar bunun? Bir şeyi vardı. Mesela bu perspektiften baksak acaba dönüm noktaları neler olur? İktisat tarihi perspektifinden. Kültürel parlaklık yahut parlaklık olmasın. Değil mi? Belki de kültürün genel olarak bu ilerleme iniş dönemlerine baktığınızda da, değil mi? Mesela Amerikan tarihçiliğinde çok önemli bir şeydir. Gilded Age diye bir dönemleri var onların. Belli bir döneme o adı veriyorlar. Büyük bir kültürel şaşaa, parlama dönemi yaşadıkları dönem. Acaba biz bu perspektiften baktığımızda Türk tarihindeki dönüm noktaları ne olur? Benim çok önemsediğim bir mesele demografi. Yani bana sorarsanız Türkiye'nin son 100 yıllık siyaseti tamamen, ben siyasi tarihçi olduğum için oradan bakıyorum. Siyasi tarihi büyük ölçüde demografinin bir uzantısı olarak çalışılabilir. Yani köyden kente göç. 19. yüzyılın büyük sosyologları da 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı temel meseleleri budur değil mi? Marx, Durkheim, Weber. Devasa bir yer değiştirme meydana geliyor. Biz bunu nasıl anlayalım? Bu bize ne yapıyor meselesi? Değil mi? 20. yüzyılda baktığımızda özellikle 1960'tan itibaren Türkiye'de bu süreç yaşanıyor. Dönüm noktasını da biliyoruz. 1983 ya da 84. Türkiye'de kırsal nüfusla kentli nüfusun ilk defa eşitlendiği nokta. 50'ye 50 oldu. Çok yakın bir tarih bakacak olursanız. Yani ben 10-11 yaşındaydım. Bunun gerçekleştiği noktada. Bütün siyasi tarihimizi alt üst etmiş bir yer değiştirme bu. Ve etkileri önümüzdeki kuşaklar boyunca da devam edecek bir değişiklik. Acaba demografik perspektiften baktığımızda dönüm noktalarını nasıl belirleyeceğiz? Bir diğer soru bu farklı trajeler, değil mi? İktisat, sosyal tarih, iktisat tarihi, kültür tarihi, demografi tarihi. Bunların ritimleri, az önce tarif ettiğim biçimde, ritimleri örtüşüyor mu? Bunları bir araya getirip katıştırdığımızda ortak bir, hepsini yansıtabildiğimiz bir dönemselleştirme yapabilir miyiz? Yeniden anlamlı parçalara bölebilir miyiz? Bu soru benim kafamdaki meselelerden bir tanesi. Ama yani son sözüm olarak şunu söyleyerek bitireyim. Her ne yaparsak yapalım bu keyfi olacak. Değil mi? Gene toplumsal güç ilişkilerini büyük ölçüde yansıttığımız bir dönemselleştirme olacak. 20-30 yıl sonra birileri çıkıp ya o öyle değil, tekrar şöyle bölmeliyiz. Yani Lego'yu söküp tekrar şöyle dizmeliyiz, birbirine eklemeliyiz diyecekler. Bunun geçiciliğinden haberdar olarak bu işlere girişmekte hep fayda var diyerek ben sonlandırayım. Teşekkürler. Zaten çok da konuşmuşum. Bir saat oldu neredeyse.